Herkes Total Enerji istasyonlarında. Neden acaba?
Bir kere kahvesi bir güzel. Çekirdekler taptaze.
Peki ya siz gençler?
Bir güzel doyuyorum.
Ama tadına doyamıyorum.
Şekerim, ben bu yeni nesil enerjiye bayılıyorum.
Biz de size bayılıyoruz. Her damak tadına uygun çeşit çeşit bir güzel lezzetler ve taptaze çekirdeklerden demlenen bir güzel kahveler için siz de Total Enerji istasyonlarına gelin. Her yolculukta enerjinizi bir güzel yenileyin.
5. yıldız, formalar hazır, Galatasaray'ın kutlama programı hazır. Pazar günü her yer sarı kırmızı. Mourinho keyfine bakıyor. Fenerbahçe şampiyon olmuş olmamış çok da umurunda değil. Osimhen Galatasaray'da kalmayacaksa bunun sebebi para olmayacak. İstediğiniz kadar transfer yapın. Taraftar Fenerbahçe'den uzaklaştı. Galatasaray'da bu başarı değil. Başarılı olman için tek bir şart var. Şampiyon olman.
Ersin Düzen merhaba.
Cenk merhaba. Hem sana hem izleyicilerimize iyi haftalar diliyorum. Yine tabii ki bir teşekkürle başlamam lazım. Çünkü son bölümde 100 binin üzerinde izlendi. Sağ olsunlar. Abone sayımız giderek artıyor. Bu programa da beğenilerini ve aynı zamanda mesajlarını bekliyoruz. Tüm mesajları okuyorum. Destek mesajları için herkese ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Hepsini okuduğumu bir kez daha vurgulamak isterim.
Galatasaray Trabzon deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa 1 puan kaldı.
Evet, artık 25. şampiyonluk yüklenmek üzere. 5. yıldız, formalar hazır, Galatasaray'ın kutlama programı hazır. Kayseri maçından bir puan aldığı takdirde artık resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Tüm camia bu hafta bunun heyecanını yaşayacak. Kayseri Spor maçının olduğu gün, yani pazar günü, her yer sarı kırmızı olacak. Bu açık ve net. Zaten aslında olacağı belliydi. Şimdi artık resmileşmesini bekliyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun Galatasaray'a. Üst üste 3. şampiyonluk olacak. Ve aynı zamanda son döneme baktığımızda Galatasaray'ın bütün rakiplerinden, başta Fenerbahçe olmak üzere, daha fazla şampiyonluk sevinci yaşaması, Mayıslar bizimdir sloganını yine resmiyete kavuşturması son derece kıymetli. Başta Dursun Özbek olmak üzere yönetimini, Okan Hoca'yı, futbolcuları ve tabii ki sezon başından bu yana tüm dalgalanmalarına rağmen yine de bu takıma olan desteğini herkesten daha fazla gösteren ve ayrı bir yere koymamız gereken Galatasaray taraftarını da tebrik ediyorum. Çünkü Rams Park'taki atmosfer hiçbir yere benzemiyor. Orada hiç maç izleme şansına sahip oldun mu?
Yok.
Hiç izlemedin. Orada bir maç izlemeni tavsiye ederim ben. Yani orada Ali Samiyen de, eski Ali Samiyen de öyleydi. Her atmosferden farklı bir yerdir. Orada rakibi baskı altına almaları, hakemi baskı altına almaları çok başka bir seviyededir. Zaten birçok maçın geri dönüşünde, birçok maçın kazanılmasında da Galatasaray taraftarının etkisi kesinlikle çok fazladır. Orada da bu birlik ve beraberliği sağlayan çok önemli bir unsur var tabii ki. Şimdi diğer taraflara baktığımızda bir bölünme var tribünlerde. Galatasaray'da bu bölünme yok. Neden? Çünkü Galatasaray tribünlerini temsilen bir ultra aslan grubu var. Ve doğal olarak bütün taraftarlar da ultra aslan grubunun yönlendirmesiyle birlikte. Yani bir tezahürata başlanacaksa onların başlangıcı ve ona eşlik edilmesi. Bir protesto varsa aynı şekilde. Tamamen ultra aslanın idaresinde ve yönetiminde bir ambiyans. O çok kıymetli. Mesela Fenerbahçe ile eskiden Genç Fenerbahçeliler grubu vardı. Tribünlerde daha fazla hakimiyeti vardı ve onlar idare ediyorlardı. Ve onların idaresiyle birlikte tribünlerde bir bütünlük söz konusuydu. Bunlar da aslında son derece önemli detaylar. Yani bir takımı başarıya götüren en önemli unsurlardan bir tanesidir. Tribün birlikteliği. Niye eski Kadıköy yok diyorlar? Çünkü eski Kadıköy'ün olmamasındaki önemli etkenlerden bir tanesi de bahsetmiş olduğum unsurdur. Galatasaray yıllardan beridir bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Bakalım şöyle son 20 yıla tribünlerdeki en güzel, en can alıcı, en fazla adından söz ettiren, en fazla etki yapan koreografilerin hepsini ultrastan yapmıştır. Bütün tribünlerin tek bir koreografiyle birleştiği yer Rams Park'tır. Eskiden de Ali Samiyen'de görülürdü bu. Bir dönem Fenerbahçe'de, Kadıköy'de yapılırdı bu. Kale arkasında, karşı tribünde, Şampiyonlar Ligi maçlarında, derbilerde. Uzun zamandan beridir görmüyoruz. Neden? Çünkü ne tribünde bir grup var, yani bu organizasyonu yapabilecek, veyahut da bilmediğimiz varsa eğer kulüple olan iletişiminde problem var. Bunlar da aynı zamanda taraftarın o maça olan ilgisini, taraftarın kulübe olan aidiyetini, taraftarın aynı zamanda maça gitme arzusunu, maçtaki aynı zamanda varlığını en iyi hissettirebilme duygusunu arttıran etkenlerdir. Galatasaray'da bu ta Ali Samiyen stadı döneminden beridir, üst seviyededir. Ben o stadda çok maç anlattım. Yeni stadda da maç anlattım. Bir ara böyle eski Ali Samiyen deniyordu. Ama şimdi Rams Park'ta şu anda Türkiye'nin bir numarası. Hiç şüphe yok yani.
Tabii ki eski döneme bakıldığı zaman Fenerbahçe taraftarlarının etkisi de gözüküyor. Şu anki döneme bakıldığında büyük bir fark var ortada.
Öyle tabii ki. Şimdi taraftar demişken Beşiktaş'ı da bunun içine koymamız lazım. Evet, belki tabiri caizse kan kokusunu aldılar. Adana Demirspor maçında bol golü bir galibiyet düşüncesiyle maça gittiler ama sezon başında çok fazla kırılmalar yaşayan Beşiktaş taraftarı takımın hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tribünlerdeydi. O stat her zaman dolu veya doluya yakındı. En kötü zamanında bile Beşiktaş taraftarı kulübüne sahip çıktı. Bak, sahadaki futbolcusuna tepki gösterdi ama armaya sahip çıktı. Kulübü olan sevgisinden dolayı o stada gitti. Yoksa futbolcuların çok başarılı olmasından değil. Beşiktaş'ı seviyor çünkü adam. Beşiktaş'ı izlemekten keyif alıyor. O stada gitmekten keyif alıyor. Fenerbahçe taraftarı neredeyse artık o stada gitmekten keyif almayacak seviyeye geldi. İleriden konuşacağız tabii ki. Yani Fenerbahçe'de nelerin düzelmesi lazım? Bu imza kampanyası, Mourinho'nun son basın toplantısı. Ama tabii ki her zamanki gibi Galatasaray'la girdik. Çünkü ortada çok büyük bir başarı var. Bu başarıyı da mutlaka vurgulamamız gerekiyor.
Galatasaray'ın aslında bir de gizli silahından bahsetmek lazım. Sezon içerisinde çok fazla ön plana çıkmadı. Ama genel olarak bakacağımız zaman duran toplarda çok iyi bir organizasyon var. Süper Lig'de en çok gol bulan takım. Avrupa'da da ikinci sırada yer alıyor.
Evet. 34 tane yanılmıyorsam duran toptan atılan gol var bu sezon. Bunların hepsi bir çalışma ürünü. Kimin nereye koşu yapacağı, kimin frikiyi kullanacağı, kimin saha içerisinde o kullanım esnasındaki hareketliliği, kimin liderliğinde ne olacağını çalışmazsan eğer bunu bu kadar sürekli ve bu seviyede ve bu kadar sayıda gerçekleştirmen mümkün değil. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Çalışma ve tabii ki aynı zamanda atanının iyi olması. Kim kullanıyor? Sara kullanıyor. Geçen hatta bir klip izledim duran toplardaki. Adam öyle bir kesiyor ki maçın içerisinde belki oyunuyla olmasa dahi maça etki etmiş. Birçok maç sayabiliriz. Özellikle sakatlık sürecinden sonra çünkü Sara'da bir formsuzluk vardı. Ama o formsuzluğuna rağmen kazanılan maçların içerisinde Sara etkisi vardı. Neden? Çünkü duran topu çok iyi kullanmasından dolayı. Zaten savunmadan santrofora kadar, hücum hattına kadar hava toplarında hakimiyet kuran oyuncu grubu var Galatasaray'da. Ve çalışarak bu başarının karşılığını da alıyorsun tabii ki.
Tabii ki buna Okan Buruk ikisi de diyebiliriz.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Geçen sezon da öyleydi. Ama bunların içerisinde Abdülkerim'i de ayrı bir yere koymak lazım. Şimdi bu hafta Trabzon'a gol attı. Direkten dönen bir topu var. Konya'da da böyleydi. Geçen sene de böyleydi. Öncesinde de yine aynı şekilde. Yani Abdülkerim'i Galatasaray'daki 3 sezonluk istikrarını ayrı bir yere koymak lazım. Çok çok kıymetli. Yanındaki oyuncular değişti. Nelson'du, Davinson Sanchez oldu. Bu sezon Davinson Sanchez. Zaman zaman yanındaki oyuncular ya sakatlık ya formsuzluklardan dolayı değişti. Abdülkerim aynı istikrarını devam ettirdi. Sol bek sürekli değişti. Yani savunma hattının Abdülkerim dışında hemen hepsi değişti. Ve bu değişiklik şöyle değil. Yani yarım sezon biri oynadı. Mesela işte Sacha Boey'nin geçen sezon gittiği gibi sağ bekte. Sonrasında orada sürekli bir değişim oldu. Öyle değil. Yani 5 maç bir sol bek oynuyor. 6. maçta başka bir sol bek oynuyor. 3-4 maç o oynuyor. Sonra yine formsuzluk veya değişmesi gerekiyor. Tıpkı geçen sezon gibi Angelino'na başlanan bir süreç. Sonra sürekli değişiklik. Bu sezon da öyle. Ama Abdülkerim aynı istikrarını, aynı başarısını hep devam ettirdi. Bu çok kolay rastlanan bir durum değil. Yani öyle ya da böyle mutlaka etkilenirsin. Yanında Nelson oynuyor. Nelson gidiyor. Sanchez geliyor. Sonra tekrar Nelson, tekrar Sanchez. Bir bakıyorsun Kaan Ayhan var. Öndeki oyuncular bir tek Torreira. Torreira'nın dışındaki diğer oyuncular sürekli değişiyor. Geçen sezona bak yine değişti. Bu sezona bak yine değişti. Şimdi bunlar kolay değil. Ama çalışmanın karşılığı tabii ki. Çalışıyor. Konsantrasyonunun etkilenmesine hiçbir şekilde izin vermiyor. Öyle bir kötü başlangıç vardı ki aynı zamanda Abdülkerim'in. Konya'dan gelmiş, Fenerbahçe istemiş. Sen bu kadar para eder misin filan denilmiş. Sonrasında Galatasaray'da bir hatalı gol, hatalı geri pas. Bir anda ne oluyoruz ya? O duyguları bir süre yaşayıp daha sonrasında da takımın bu 3 senelik istikrarında, şampiyonluklarında en istikrarlı oyuncularından bir tanesi olmuş. Onu o yüzden ayrı yere koymak lazım. Attığı goller de çok çok daha fazla kıymetlendiriyor tabii ki onun varlığını.
Peki o zaman Galatasaraylılar şampiyonluğa gün sayarken Okan Buruk'a da bir parantez açmak lazım.
Okan Buruk en kötü zamanında geldi. 13. bitirmişti Galatasaray Ligi. Bu gelen teknik adamın üzerindeki baskının ne kadar olduğunu kelimelerle ifade edebileceğimiz bir durum değil. Buna ancak Okan Buruk belki ifade edebilir. Neden? Çünkü birincisi Galatasaray'ın efsanesi futbolculuk döneminde en çok şampiyonluk yaşayan isimlerden bir tanesi. Doğal olarak beklenti fazla. İkincisi kötü giden bir sezonun ardından ancak ve ancak şampiyonluk sizi başarılı kılabilir. Yani 13. oldun, öbür sezonu 3. 2. bitirdin. Galatasaray'da bu başarı değil. Başarılı olman için tek bir şart var. Şampiyon olman. Okan Buruk bu yüzden herkesten daha zor bir başarı elde etti aslında. Mutlaka 1. 2. 3. sezon hikayeleri kendi nezdinde ayrı ayrı değerlendirilir, ayrı ayrı dillendirebilir. Ama bana göre ilk sezonu takım değişti. Başakşehir'i şampiyon yapmıştı. Galatasaray'a büyük umutlarla geldi. Ve bunun karşılığında Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'u getirmiş takımın başına. Yeni transferler yapılmış. Tüm bunlara rağmen Galatasaray'ı 88 puanla şampiyon yaptı. Bu son derece önemliydi. Kırılacak olan önünde de rekorlar var. Nedir? Üst üste 3 şampiyonluk. Şimdi Fatih Hoca'nın rekorunu egale etmek. Sonrasında hatta yetmez 5. şampiyonluk diyor Galatasaray camiası. O kadar inanıyor şu anda Okan Buruk'a ve aynı zamanda tabii ki takımına ve yönetime. Ama hangi konuda eleştiriliyor Okan Hoca? Avrupa ile ilgili olarak. Bu sene tıpkı 1. sezon nasıl 13. Galatasaray'ı şampiyon yapması ancak başarılı olarak kabul edilebildiyse bu sezonla ilgili olarak da üzerinde başka bir sorumluluk olacak. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor ve Galatasaray camiası sadece Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluklarla avunup sadece onun mutluluğunu yaşayacak bir camia değil. Genlerinde çünkü bu var Galatasaray'ın. Fatih Hoca ile beraber bir taraftan lig, bir taraftan Avrupa, sonrasında Lucescu ile beraber. Yani Galatasaray 25 seneden beridir, özellikle 2000'li yılların başında da o üst üste şampiyonluklar ve sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer alma bir arada götürdüğü için Galatasaraylılar onun heyecanını hep öyle yaşadılar. Birinci tur bitiyordu o zaman, şimdi mesela iki grup halinde oynanıyordu 2000'li yılların başında. 4 tane takım ilk ikiye kalıyor, sonra bir dörtlü grup daha. İlk ikiye kaldığın takdirde tekrar yolda devam ediyorsun. Şimdi Galatasaraylılar onları çok fazla yaşadılar. Üst üste sürekli Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Şimdi o yüzden Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde de bir başarı bekliyor. Başarı demek kupayı kazanmak değildir. Başarı demek illa finale çıkmak değildir. Bunları bizim takımlarımızın Şampiyonlar Ligi seviyesinde elde edebilmesi görüyoruz. İşte oynadıkları oyunun ne kadar farklı olduğunu, hocaların ne kadar farklı olduğunu hepsini görüyoruz. Hep beraber izliyoruz. Nasıl bir tempoda oynadıklarını. Ya bizimki futbol değil, onlarınki çok başka bir şey aslında, tabir etmek gerekirse eğer. Ya da onlarınki futbol bizimki futbol değil aslında.
Inter Barcelona maçı.
Yani en son El Clasico. Yani o kadar çok fazla örnek var ki. Tüm bunları göz önüne aldığımızda bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu lig formatındaki aynı zamanda varlığı, oradaki ortaya koyacağı, oyun alacağı sonuçlar Okan Hoca'nın aslında Galatasaray taraftarınca biraz daha başka bir gözle izleyeceği bir sezon olacak. Çok eleştirildi çünkü. Young Boys'a elenince Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giremeyince zaten ilk etapta orada başladı. Sonrasında da Azi Alkmaar falan derken.
Şampiyonlar Ligi'nden bahsetmişken de Turkcell'in sponsorluğu ve Şampiyonlar Ligi geliriyle birlikte aslında Galatasaray bir tık daha Osimhen'e yaklaşmış diyebiliriz.
Şimdi TV100'deki programımızda İbrahim Sete'nin özel bir bilgisiyle birlikte gündem Fenerbahçe'nin de meselenin içerisine girdiğine dair bayağı bir karıştı. Şöyle önce kendi fikrimi söyleyeyim. Bence Osimhen'in Galatasaray'da kalması mümkün ama çok zor. Yani ben Galatasaray'ın ekonomik anlamda bu transferi gerçekleştiremeyeceğini düşünmüyorum. Yani eğer Osimhen Galatasaray'da kalmayacaksa bunun sebebi para olmayacak. Galatasaraylar bunu net bir şekilde bilsinler. Osimhen'in kalmama sebebi Galatasaray başkanı veya Galatasaray yönetimi değil. Parayı bulamadılar, Osimhen'i alamadılar değil. Bu olmayacak. Osimhen'in Galatasaray'da kalmama gerekçesi ancak üst düzey bir Avrupa takımının ona talip olması ve bu transferin öyle gerçekleşmesi. Bugün çünkü Napoli İtalya sınırları içerisinde bir takım Osimhen'e talip olursa istediği bedeli biçebilir. Ama Serie A'nın dışında diyelim ki Paris Saint-Germain, diyelim ki Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da başka bir takım gidip 75 milyon euroyu yatırıp direkt olarak Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip. Ama bonservisini almak demek yani Fenerbahçe'nin gidip Napoli ile anlaşması Osimhen'i transfer edeceği anlamına da gelmez. Futbolcunun buna rıza göstermesi gerekiyor. Ben Osimhen'in en son Ülker Çizgi reklamında oynadı. Ondan sonra da Galatasaray YouTube kanalındaki röportajı. Biz hep saha içerisindeki aidiyetinden bahsediyorduk. Galatasaray'a bağlılığından, aşkından, kiralık bir oyuncu gibi değil, sanki 20 yıllık Galatasaraylı gibi, buranı yıllarca oynamış bir futbolcu gibi sahadaki varlığından söz ediyorduk. Şimdi onu dillendirdi. kelimelere döktü. Ve gerçekten o kadar güzel anlatıyor ki Galatasaray'a minnettarım diyor. Aramızdaki bağ, aramızdaki aşk çok başka diye anlatıyor. Şimdi 1,5 yaşındaki kızından bahsediyor. Galatasaray tezahüratı, Galatasaray şarkılarından bahsediyor. Hepsini ezbere biliyormuş sürekli evde. Şimdi neden peki? Demek ki o evde sabah akşam sürekli Galatasaray şarkıları çalınıyor. Böyle bir bağ, böyle bir aşk herkese yaşanmaz. Kimse kusura bakmasın. Galatasaray sadece büyük bir futbolcu transfer etmedi. Aynı zamanda büyük bir karakter transfer etti. Tabii böyle bir oyuncuya veda etmek de çok ama çok hüzünlü olacak. Eğer ayrılık gerçekten kesinleşirse.
Peki olumlu tarafından bakalım. Galatasaray gerçekleştirdi transferi diyelim. Harcama limitinde bir sıkıntı yaşar mı? Diğer mevkilere bütçe ayırabilir mi?
Detaylara çok hakim değilim transfer limiti konusunda. Çünkü Galatasaray ekonomik anlamda da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi bu bahsetmiş olduğun o limitin daha da açılabilmesi açısından bir takım çalışmalar yapıyorlar. Yani Bankalar Birliği borcundan çıkılması bunun en önemli aslında maddelerinden bir tanesi. Tüm bu unsurlar devreye girdiğinde önümüzdeki sezonla ilgili transfer dönemine Galatasaray'ın ne kadar limitle gireceğini şu anda benim kestirmem doğru olmaz. Çünkü rakamlara hakim değilim. Ama bildiğim bir şey var ki hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın şu anki maaş yükü aşağı yukarı 100 milyon euroları bulmuş durumda. Galatasaray'ın biraz daha belki az olabilir. Ama birçok unsurla aslında transferleri de gerçekleştirme imkanına sahip oluyorsun. Yani bahsetmiş olduğumuz bu tarz yüksek maaşlı oyuncularla ilgili yapmış olduğun anlaşmalar, sponsorluklar üzerinden de aynı zamanda o ekonomiyi biraz olsun üzerinden alıyor. O limiti biraz daha açıyor. Bunu sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe de yapıyor, Beşiktaş da yapıyor. Birçok kulüp zaten bu yönde transferlerini de gerçekleştiriyor. O yüzden limit konusunda bir problem olur mu? O konuda şu anda ahkam kesemem doğrusunu söylemek gerekirse.
Bunları yazın zaten transfer döneminde bol bol konuşacağız.
Evet, tabii transferle ilgili olarak ama öyle görünüyor ki çok hareketli bir transfer dönemi olacak. Başta Galatasaray olmak üzere. Çünkü Galatasaray'da şampiyonluğun sevinci, mutluluğu çok fazla yaşanacak. Ama bir taraftan da vedalar var. Bir hüzün de var işin içerisinde. Başta efsane Muslera olmak üzere. Ha son anda bir sürpriz olur, kalır mı bilemiyorum. Ama görünen o ki %90 gitti Muslera. Artık bundan sonraki hayatını kendi ülkesinde geçirmek üzere Galatasaray'da son maçlarına çıkıyor. Şimdi 8. şampiyonluk olacak. Ve eğer kupa maçını da Galatasaray kazanırsa, hafta sonu şampiyon da olursa 19 kupa. 19 kupa demek Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz'ı geçmek demek. Geçmese de olur. Bir gerçek var. Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden birisi oldu Muslera. Ve bu sezon belki geçmiş sezonlara göre daha fazla yıprandı. Tribünlerden zaman zaman tepki aldı. Kırılmalar yaşadı kendi içinde. Duygularını ifade etmek istedi, üzüntüsünü son maçta olduğu gibi. Ama işini çok iyi yaptı. Galatasaray da ona çok büyük bir katkı sağladı. Genç yaşta buraya geldi. 2011'de Lazio'dan transfer edildi. Ve sonrasında bu kadar kesintisiz bir şekilde taraftar düşün, kalede Muslera'nın ona olan güveninin duygusunu yaşıyor. Yani diyor ki ya bu maçta bizi Muslera kurtarabilir diyor. Bu çok önemli bir lüks ya. Savunma oyuncuları açısından yine aynı şekilde arkada Muslera'nın olması, ona olan güvenin olması çok büyük bir lüks. Rahatlatır seni. Birçok maç kurtardı. Ama ben Hamza Hamzoğlu dönemindeki o 2015'teki 4. Yıldız şampiyonluğunu ayrı bir yere koyarım. Çünkü o bölümde acayipti ya. Öyle böyle değil. Sadece Türkiye Ligi için demiyorum ben. Bugün mesela Donnarumma Paris Saint Germain finali çıktı. Ben tamamen Donnarumma'nın üzerinden okurum. Liverpool maçları, Aston Villa maçları, en son maçlar, tüm bunları göz önüne aldığımızda Arsenal maçları, hepsinde Donnarumma etkisi vardı. Birinci sırada X faktör Donnarumma'ydı. İşte o sezonda Muslera tamamen onun üzerinden okunabilecek bir sezon.
Galatasaray tekrardan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Bir haftada iki kupa şansı var.
Çifte şampiyonluğa hazırlanıyor. Bir anda iki tane şampiyonluk kutlaması yapabilir Galatasaray. Haluk Yürekli TV100'deki yayınımızda bunun bilgisini verdi. Eğer Galatasaray Gaziantep'te şampiyon olursa ki bence Trabzon'a göre favori, onu da vurgulamam lazım. Her ne kadar Fatih'teki rotasyon yapsa da buna karşılık yine de Galatasaray'ın mevcut şu anki duygusuyla ve aynı zamanda kadro kalitesi ve oyun devamlılığı, oyun istikrarı ve oyun gücüyle birlikte ben Trabzonspor karşısında favori görüyorum. Ama bu final sonuçta her şekilde Trabzon'un da kazanabileceği, Galatasaray'ın da kazanabileceği tek maçlık 90 dakika uzatma veyahut da penaltılarla sonucun olabileceği bir maçtan bahsediyoruz. Ama Galatasaray bana göre bir adım daha önde Trabzonspor'a göre. Haluk bahsetti işte Gaziantep'te oynanacak final. Eğer Galatasaray kupayı alırsa maç sonundaki seremoni ile birlikte o şampiyonluk orada kutlanmış olacak. Ama asıl kutlama Galatasaray'ın Kayserispor maçından sonraki süreçte yapacağı şampiyonluk kutlaması. Yine Haluk'un verdiği bilgiye göre stand kurulacak. Hemen o esnada Kayserispor maçında şampiyon olursa olağan bir kutlama. Başakşehir maçı ile birlikte kupanın alınması ile ilgili olarak Başakşehir maçı bitecek. Sonrasında sahnenin kurulması, devamında da kupanın alınması. Oradaki stat organizasyonunda öyle bir şey düşünülüyor. Ama asıl Galatasaray'ın organizasyonunu en iyi şekilde yapmayı arzuladığı ve bir süreden beridir üzerinde durduğu yeni kapı organizasyonu. Galatasaray Kayserispor'u yener veyahut da bir puan alır şampiyon olursa hemen İstanbul Valiliği ile zaten bir süreden beridir temastaydı Sarı Kırmızılılar. İş resmi boyuta ulaşacak nedir? Hemen anında bir yazı. Yeni kapıda şampiyonluk kutlaması ile ilgili organizasyon konusunda valiliğin vereceği izin ve bunun devamında da orada çok büyük bir kutlama organizasyonu yapacak Galatasaray. Yani şöyle bir konser organizasyonu tabii ki olacak şampiyonluk kutlamasında. Ama sanatçı, sanatçı, sanatçı, sanatçı sürekli olarak o şekilde oradaki gelecek olan kitlenin de saatlerce orada durduktan sonra yorulmasını da aynı zamanda istemiyor. Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle birlikte oraya kadar gidilen bir süreç, öyle bir kortej eşliğinde aynı zamanda yeni kapıdaki kutlamayla beraber artık tamamen finalin koyulacağı bir organizasyon düşünüyor şu anda Galatasaray yönetimi. Uzun zamandan beridir bunun planını yapıyor.
Burada beklenti aslında 1 milyon taraftarla şampiyonluk kutlamak.
Öyle, yani gelmiş geçmiş en kalabalık şampiyonluk kutlaması olacak eğer Galatasaray bunu gerçekleştirebilirse. Tarihe geçecek olan bir şampiyonluk kutlaması. Tabii bununla birlikte bunun ayrı bir ekonomisi de var. Ben yeni kapıdaki şampiyonluk kutlaması ile ilgili demiyorum. Yeni ürünlerle ilgili olarak diyorum. Hemen Kayseri maçından sonra göreceğiz Galatasaray Store'da. Tişörtler çıkacak. Sonra bakacağız. Belki farklı unsurlar, farklı detaylar, farklı ürünler. Yani bunların hepsi ayrı bir ekonomi. Herkes 5. yıldızı bekliyor. Yeni formaları bekliyor. O ayrı bir ekonomi. Yani bu yüzden zaten Galatasaray'ın ekonomik anlamda da aradaki farkı açması Galatasaray'ın gelecek seneleri açısından önemli. Bir taraftan yönetim başka unsurlarla beraber projeler, Kemerburgaz, Florya, Bankalar Birliği borcundan çıkılması, sponsorluklar, bunun bir ekonomisi, Şampiyonlar Ligi'nin bir ekonomisi, Galatasaray'ın şampiyon olması ile birlikte 5. yıldız ürünlerine karşı bir ekonomi. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda, sepete koyduğumuzda diğer takımlarla başta Fenerbahçe olmak üzere mesafe giderek açılıyor. Bunun karşılığında da bir şey gerekiyor ama. O da yönetimin geçtiğimiz sezonlara göre üzerinde daha fazla aslında sorumluluğu olması anlamına geliyor. Nedir? Transfer döneminde çok acayip işler yapmadı Galatasaray. Osimhen'i bir kenara koyarsak eğer. Birçok oyuncudan yararlanamadı Galatasaray. Geçen sezon da öyleydi. Bu sezon da öyle. Şimdi bunları göz önüne aldığımızda ayrı bir sınav verecek bu sezon yönetim. Çünkü direkt katılıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne. Bak mesela geçen sezonun şampiyonluğundan Muslera'yı, Abdülkerim'i, Torreira'yı, Barış Alper'i banko yazarız. Bu sezonun şampiyonluğunda da var değil mi bu oyuncular? Kaç tane oyuncudan bahsettim? 4 tane oyuncudan bahsettim. Muslera, Abdülkerim, Torreira, Barış Alper. Icardi sakat. Kim var? Osimhen var. Barış Alper oynuyor. Kerem Aktürkoğlu gitti. Yunus bu sezon denkleme dahil oldu. Davinson Sanchez geçen sezonun sonrasında, bu sezon için içerisinde. Sacha Boye vardı geçen sezon. Sonrasında ligin son bölümüne Kaan Ayhan'la, öbür tarafta Angelino, sonra Köm filan. Sürekli bir değişim. Kanatlara bakıyorsunuz Zaha filan vardı. Tete vardı. Onlar değişti. Bugün bakıyorsun başka oyuncular. Kerem Demirbay vardı Torreira'nın yanında. Mertens sürekli oynuyordu. Bu sezon sürekli oynamadı. Son dakikalarda artık oyuna girdi yani. Şimdi tüm bunlara baktığımızda aslında banko geçen sezondan 4 tane oyuncu var. Yani 7 tane oyuncuyu değiştirerek şampiyon olmuş Okan Buruk. Şu değil yani. Sürekli oynayan bir takımla şampiyonluk yaşamadı Galatasaray. Bence bu da ayrı bir başarı hikayesi. Geçen sezondan birçok oyuncu değişti. Kadroda olmasına rağmen. Kerem Demirbay hala kadroda. Mertens hala kadroda. Ama geçen sezon aldığı gibi bir katkı almadı Galatasaray'da Okan Buruk. Bunları göz önüne aldığımızda bence bu sezonki başarıyı da farklı değerlendirmemizi de sağlıyor. Bir öncekinde öyle değildi mesela. Yani ilk iki sezonki şampiyonlukta aynı oyuncular hemen hemen denklemin içerisindeydi. Bu sezon böyle diyemeyiz. Adeta yeni transferler yapmış da Galatasaray ve bunlar dahil olmuş gibi bir şampiyonluk elde etti. Bu da Okan Buruk'un başarısı.
Bu senenin yıldızları olarak o zaman Osimhen ve Okan Buruk diyebiliriz.
Sezonun MVP'si tabii ki tartışmasız Osimhen. En değerli oyuncusu Osimhen. Yani Galatasaray'ın iyi oynamadığı dönemde de Galatasaray'ın lokomotifi oldu. Maçları kurtardı. vardı. Özetlerin içerisinde sadece Osimhen vardı. Osimhen sayesinde kazanılan birçok maç vardı. Bu önemli tabii ki. Bu başarıyı kim yazdı? Okan Buruk yazdı. Okan Buruk'un az önce bahsettiğim gibi kadro değişimi olmasına rağmen, yapılan transferlerin yeterli olmamasına rağmen, yeterli kullanılamamasına rağmen bunları da göz önüne aldığımızda sezon içerisinde Mourinho'dan daha fazla eleştirildi. Yani Mourinho da aslında pek eleştirilmedi bile. Üst üste 3. şampiyonluğa giden Okan Buruk neredeyse artık istifa etsin falan deniliyordu.
Taraftarlardan büyük istifa sesleri duyuldu.
Ya, Avrupa'ydı tabii ki bunun asıl sebebi. Yani Avrupa'daki başarısızlıktan kaynaklıydı. Ama ne olursa olsun ligde de 6 puan farklı lider olan bir Galatasaray'dı. Ona rağmen Galatasaray taraftarı ciddi anlamda eleştirdi. Şimdi biraz önce stattaki Galatasaraylı futbolcular açısından pozitif ambiyanstan bahsettik. Rakibi etkilemesi, hakemleri etkilemesi. Ama o statta aynı zamanda hata yaptığında da tepki gösteren bir taraftar da var. Sivas maçı 4-0 önde Galatasaray. Barış Alper top kaybediyor. Bir anda uuu falan oluyor mesela. Anında o duygusunu sahaya negatif anlamda da yansıtıyor. Bu Fatih Hoca zamanında da birçok kez dillendirilmişti. Okan Hoca da bunu dillendirdi. Ya futbolculara sahip çıkmamız lazım falan diye. Ama işte bu duyguyu olduğu gibi yansıtıyor Galatasaray taraftarı. O yüzden zaten iyi gittiği dönemde en kuvvetlisi o. Sallandığı dönemde de hemen uyarısını yapan da o. Arkadaş diyor. Bir dakika diyor. Bir kendine gel diye hemen anında tepkisini gösteriyor. Bak Galatasaray'daki taraftarın bu duygusuyla beraber aslında başarıyı götüren en önemli unsurlardan bir tanesi saha içerisinde birçok lidere sahip olması. En son Galatasaray'ın Trabzon deplasmanındaki maçta Muslera Vişçe'ye faulünden sonra hemen anında kime yönlendi? Barış Alper'e. Niye? Çünkü topu kaybetmişti. Niye? Maça aynı zamanda çok kötü başlamıştı. Yani böyle maçı çok fazla takmayan, ya biz nasıl olsa buradan puan veyahut da 3 puanla döneriz gibi baktığını böyle sanki düşünüyordu. O oyun öyleydi yani. Birazcık ciddiye almıyormuş bir havası vardı Barış Alper'in. Sürekli top kaybediyor, hata yapıyor, pas tercihleri sıkıntılı falan derken Muslera anında döndü ona, bir liderlik yaptı. Soyunma odasına öyle bir gitti ki yani dedi ki kesin Muslera orada içeriği bir sallamıştır muhtemelen diye. Şimdi Galatasaray'da bu tür lider özelliği olan birçok oyuncu var. Muslera var. Torreira böyle bir oyuncu. Davinson Sanchez böyle bir oyuncu. Osimhen böyle bir oyuncu. Icardi yine aynı şekilde böyle bir oyuncu. Yani Mertens böyle. Abdülkerim böyle. Bunlar hani diyorlardı ya Fenerbahçe için. Yani lider oyuncu olması lazım. Yerli oyuncularında. Abi sadece yerli oyuncu olmasına gerek yok ya. Kaptanlık demek takımın lideri demek değildir sadece. Lider olamayabilirsin. Kaptan olabilirsin. O pazı bandını taktığında takımın liderisin demek değildir. Muslera ikisini birden yıllarca yaptı. Bu da çok kıymetli.
Peki bu söylemimizden yola çıkarak küçük bir Fenerbahçe sorusu araya sıkıştıralım. Liderlikten bahsettiniz. Fenerbahçe liderler Jakova Tadiç'te ve bu da son zamanlarda birkaç krizle ön plana çıktı. Tadiç ve Taliş krizi.
Sen lider dedin de Fenerbahçe'nin en son ne zaman lider olduğunu hatırlıyor musun?
Bu sezon olmadı.
Bu sezon olmadı. Geçen sezon 25. haftada liderliği en son elde ettiği haftaydı. Sonrasında Fenerbahçe birinci sıraya hiç çıkmadı. Şimdi şampiyonluğa oynayan bir takımın bir sezon boyunca liderlik koltuğuna oturmaması ne demek ya? Olacak şey mi? Olacak şey mi? Nasıl şampiyonluktan bahsedebilirsin ki? Bu bile büyük bir sıkıntı aslında. Saha içerisinde sadece o mesele değil, uzun zamandan beri de zaten eski Tadiç'in, eski Dzeko'nun, eski Fred'in ya da kim oynarsa oynasın yüzündeki ifade birçok şeyi anlatıyor zaten. Kimsenin eski tadı yok. Geçen sezonki oyuncuların duygusuyla bu sezonki oyuncuların duygusu sadece başarıdan kaynaklı falan değil. Teknik direktör Jose Mourinho'dan kaynaklı. Şimdi Ali Koç'un bunu iyi görmesi ve iyi bir karar vermesi gerekiyor. Mourinho konusunda TRT Spor'daki yaptığı yayında devam etme arzusunu dile getirdi Sayın Başkan. Ama Mourinho'nun icraatları ve söylemine baktığında gerçekten en sağlıklı yol bu mu? Bence değil. Tartışmasız değil. Son basın toplantısındaki cevapları bile aslında bunu bize çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ya bir takım düşünün ki ligin 33 maçlık sürecinde 35 haftayı geride bıraktık. 33 maç oynamış. 31'inde farklı oyuncularla oynamış. Sadece 2 tane maçta aynı 11'le sahaya çıkmış. Ve bu soruluyor teknik direktöre ve diyor ki bozuk paralara fotoğraflarını yapıştırıyorum. Onları havaya atıyorum. Masada kalanlarla 11 kuruyorum diye. Peki Jose Mourinho böyle bir teknik adam mıydı? Yani böyle Inter'deki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Serie A şampiyonluğu, Porto'dan Chelsea'ye gittiğinde ya da Porto'daki UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Chelsea'deki Premier Lig şampiyonluğu, Real Madrid'deki aynı zamanda başarısı. Bunları göz önüne aldığımızda öyle mi yapıyordu? Yani sürekli yol boyunca habire değiştir de değiştir, değiştir de değiştir mi yapıyordu? Asla yapmıyordu. Kaleci Inter'de Julio Cesar'dı. Chelsea'de Petr Cech'ti. Carvalho'su vardı, Terry'si vardı, Frank Lampard'ı vardı, Drogba'sı vardı, Gudjonsen'i vardı. Öbür tarafta Zanetti vardı, Maicon vardı, Cambiasso vardı, Milito vardı, Eto vardı, Snyder vardı. Hep aynı oyuncularla beraber ligde de Avrupa'da da aynı oyuncularla devam eden bir Jose Mourinho vardı. Bir kadro istikrarı vardı. Kalecisi belliydi, savunması belliydi, orta sahası belliydi, hücum hattı belliydi. Öyle onu koy, öbürünü dene. O olmazsa öbürünü koy. Bir hafta biriyle oyna, diğer hafta öbürüyle oyna. Bir maç onu dene, öbür maç başkasını al. Ya bu şekilde kadroyu sürekli değiştire değiştire ne oyuncu grubundan yararlanabilirsin, ne oyununu güçlendirebilirsin, ne de şampiyon olabilirsin. Bunu tek maç için yapabilirsin. Bir Avrupa maçı vardır. Stratejik anlamda bazı değişiklikler yapabilirsin. Bir final vardır. Finalin birinci dakikadan son dakikasına kadar ayrı bir plan yaparak A, B, C, D planlarınla birlikte kadronun hamlelerini, değişikliklerini ona göre tasarlayıp ona göre bir 11 çıkartabilirsin. Ama uzun yol yürüyüşünde 36 maç oynayacağın bir ligde sen eğer 31'inde sürekli oyuncuları değiştirmişsen ve mecburiyetten dolayı değil, yani sürekli sakatlık, sürekli cezadan kaynaklı değil, tamamen keyfine göre bir 11 yaptıysan burada ciddi bir problem var demektir. Şimdi hangisi başarısız peki o zaman? Yani Mourinho'nun yaptığıyla ilgili olarak o zaman yönetimin sorumlu olması lazım. Yani Mourinho bu kadar oyuncu değiştiriyorsa o zaman şunu anlatmaya mı çalışıyor bize? Elimde oyuncular var da ama bu oyuncularla şampiyon olunmaz. O yüzden ben sürekli olarak değiştiriyorum. Bir istikrarlı bir kadro kuramıyorum. Şimdi buysa o zaman bu kadronun yetersiz olduğu anlamına gelir. Kadronun yetersizliği Ali Koç'a yazar. Kadro yeterli mi şampiyon olması için? Ki bence herhalde çoğu insana göre yeterlidir diye düşünüyorum ben. Galatasaray'la kıyaslamıyorum. Şampiyonluk yarışının içinde yer alması ve şampiyon olabilmesi için. O zaman o Mourinho'ya yazması lazım. Bu sezonun başarısızlığında Mourinho'ya fatura çıkartamıyorsa eğer Ali Koç, tıpkı sezon içerisindeki derbilerde veyahut da işte yapmış olduğu açıklamalarda Mourinho'ya şöyle bir sallamadıklarından dolayı, bak gün geldi bugün insanlarla dalga geçer gibi. Ne diyor? Havaya parayı atıyorum. Soruyorlar son derece güzel bir şekilde. Bazı teklifler var. Gelecek sezon sözleşmesi devam ediyor. Bununla ilgili olarak soruyu anlamadım diyor. Soruyu neyi anlamadın ya? Ya oradaki meslektaşlarımız böyle bir saygısızlığı hak ediyor mu? İnsanlar bel altı bir soru sormuyorlar. İnsanlar küçümseyici bir soru sormuyorlar. Saygısızca bir soru sormuyorlar. Bir basın toplantısında bir teknik direktöre sorulabilecek en güzel soruları iyi cümlelerle beraber soruyorlar. Ve bunun karşılığında karşınızdaki insan sizi küçümsüyor, saygısızlık yapıyor, dalga geçiyor. Ne kabahati var oradaki insanların? Çıkma o zaman basın toplantısında. Çıkma. Tıpkı derbilerde olduğu gibi, yenildiğin için kaçtığın gibi. Buna da çıkma madem sorulara cevap vermeyeceksin. Şimdi buralarda işte bir uyarı yapılması gerekiyordu sezon içerisinde Jose Mourinho'ya. Sadece sahadaki başarılar değildir mesele. Bu iletişimi de aynı zamanda iyi devam ettirmektir. Bir teknik direktör basın toplantısına sinirlenebilir, tepki gösterebilir, basın mensubuyla arada gerginlik yaşayabilir. Bunlar olağan şeydir. Sağ kenarında olduğu gibi, sağ içinde olduğu gibi burada da bu tür şeyler yaşanabilir. Ama sezon boyunca flash röportaja çıkıyor. Bein Sports'taki arkadaşımızı sezon içerisinde kaç kez zor duruma düşürdü. Basın toplantısı soru soruyor, ona yükseliyor. Cevap vermiyor. Soruyu anlamadım diyor. Paraları oraya attım diyor. Şöyle yaptım diyor, böyle yaptım diyor. Bunlar olacak şey değil. O yüzden zaten Türkiye'de Mourinho. Ortada bir başarı yok. Cenk. Yani bugün dünyanın hangi üst düzey takımı Mourinho'yu tercih edebilir? Hangisiyle adı yan yana yazılabilir? Real Madrid'de Xabi Alonso gitti şimdi. Liverpool'da Arne Slot şampiyon yaptı. Farioli burada dalga geçiriyordu adamla. Ajax'ın başında. Kompany, Bayern Münih tercihte bulundu. Kompany'i takımın başına getirdi. Ligde, Avrupa'da ne yaptığını görüyoruz. İnsanların küçümsediği şeylerle başarı elde ediyorlar. Neden? Çünkü yenilikçi, kendilerini geliştiriyorlar. İletişimleri kuvvetli. Artık eski kafa, eski zihniyet, eski bakışla birlikte bir şeylerin karşılığının alamayacağının farkında bu kulüpler. Hepsi başka başka isimlerle, yeni isimlerle beraber. Ancelotti bunca başarısına rağmen yollar ayrılıyor. Neden? Çünkü eski başarılar Mourinho ve bu tipteki bazı teknik adamlar, Türkiye'de de çok fazla bu tipte insanlar çünkü. Hani Mourinho'ya sallayanların çoğu da Mourinho gibi aslında. Adı Mourinho değil de başka. Eski başarılar kıymetlidir ama eskiden yapmış olduğunuz başarılar bugün sizin eleştirilmeyeceğiniz, sizin sürekli doğruları yaptığınız anlamına da gelmiyor. Benim de Mourinho üzerindeki eleştirim bu. Bu yüzden zaten Mourinho Türkiye'de. Çünkü eski Mourinho yok, yıllardan beridir yok. Yok olan Mourinho burada varlığını ispat etmeye de çalışmıyor. Öyle bir çaba da görmüyorum. Keyfine bakıyor. Fenerbahçe şampiyon olmuş olmamış çok da umurunda değil. Görüntü net bir şekilde belli. Adeta futbolcularla dalga geçiyor. Adeta medya ile dalga geçiyor. Yapılan eleştiriler bir kulağına giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Umurunda dahi değil, duymuyor dahi hatta. Tüm bunları değerlendirdiğimizde hala Ali Koç eğer bu Mourinho ile devam etmeyi düşünüyorsa gelecek sezon yine benzer bir hayal kırıklığı daha erken yaşanabilir.
Peki o zaman Ali Koç'un birazcık açıklamalarına bakalım. Taraftardan çok aldığı bir Osimhen açıklaması vardı.
Ya Osimhen'le ilgili olarak şimdi taraftarı tabii ki siz ikna edemezsiniz. Neden ikna edemezsiniz? Çünkü Fenerbahçe'ye teklif edildiği ve Fenerbahçe'nin bu transfere sıcak bakmadığı yönünde sezon içerisinde birçok kez bu konu gündeme geldi. Fenerbahçe başkanı veya yöneticileri tarafından veyahut da resmi sitesinden bu yönde bir yalanlama gelmedi. Acun Ilıcalı da kalkıp Osimhen bize teklif edildi demedi Beyaz TV'deki yayınında. Orada Ertem'in bir sorusu vardı. O sorunun karşılığında verdiği cevap sürekli video olarak kullanıldı. Sanki hani Osimhen bize teklif edildi ama Dzeko, Ennesi, Cenk Tosun bizde olduğu için biz bu transfere hayır dedik. Onların üçü varken Osimhen'i niye transfer edelim gibi algılandı. Yani sezon içerisindeki hep algısı etkisi bu yönde oldu. Şimdi ona rağmen aslında aksi yönde de bir açıklama hiçbir zaman olmayınca doğal olarak Ali Koç'un açıklaması da tatmin etmedi insanları. İkna olmadı insanlar. Oradaki yayında bence ön plana çıkan konu şu. Birincisi imza kampanyası. Dalga dalga büyüyor. Ali Koç da bence tehlikenin farkında. Bu daha önceki eleştiriler, daha önceki tepkiler, daha önceki kongre çağrıları gibi bir çağrı değil. Bu Ali Koç döneminin en ciddi çağrısı. Yani Ali Koç döneminde başarısızlığın içerisinde taraftarın, kongre üyelerinin ilk defa bu kadar kuvvetli bir refleksini görüyoruz. Ben Ali Koç'un baştan bu yana bu sezonki icraatlarıyla beraber devam etmesinin daha iyi olacağını söylemiştim. Aynı fikirdeyim. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin geleceği açısından Ali Koç'un karşısında daha kuvvetli bir aday görmüyorum ben. Bu söylemimin asıl sebebi de bundan kaynaktı. Ali Koç'u çok başarılı bulduğum için değil. Başarılı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu sezonun faturası aslında minimum Ali Koç'a çıkmalıydı. Tamamına yakını Mourinho'ya çıkmalıydı. Ama Ali Koç 2018'den beri şampiyon olamadığı için faturanın şu anda tamamı ona çıkmış bir vaziyette. Bu sezonki idare biçimine baktığımızda bence en az eleştirilmesi gereken sezon diye düşünüyorum. Karşısında da şu anda kuvvetli bir aday yok. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Yarın öbür gün Aziz Yıldırım bir cümle edebilir mi? Adaylık için demiyorum. Mevcut süreçte Ali Koç'un atması gereken adam yönünde. Belki destek verecek, belki o da Ali Koç'la olan birebir görüşmesinde diyecek ki başkan sen bence bir kongreye git diyebilir Aziz Yıldırım. Ama bu imzalar da sanki kongreye getirecek gibi Cenk. Çünkü kongre üyelerinin de taraftarın da yani tabanın da çok ciddi bir şekilde tepkisi var. TRT Spor'daki yayınında da Tayfun abi, Tayfun Bayındır dedi ki yani yaklaşık herhalde dedi 9-10 bin civarında yok o işler öyle değil. Onun hesabı başka işte yeni aidat yatırılırsa şöyle olur böyle olur. Yani insanlar 10 bin toplasa sanki Ali Koç ona 11 bine zorunlu kılacakmış gibi bir manevra yapacağını düşünüyor. Ve bundan dolayı da daha fazla tepki gösteriyor. Şimdi Mahmut Uslu'nun açıklamaları olacak. Mahmut Uslu muhtemeldir ki şunu söyleyecek. Bazı adresler belirlenecek. Nedir o adresler? İnsanlar çünkü notere gidip imza vermesi gerekiyor. O yerlerin belirlenmesiyle birlikte daha fazla imza toplanabilir. Çünkü notere gitmen, bir sırada beklemen, bunun bir de ayrıca ücreti söz konusu. Tüm bu işleri kolaylaştırdığın zaman tıpkı Hakan Bilal Kutlualp'in şu anda yapmış olduğu gibi Mahmut Uslu'nun da devreye girmesiyle beraber bu iş biraz daha hızlanabilir ve büyüyebilir. Yani bugün aşağı yukarı 3500'lerde telaffuz ediliyor rakam. O az gibi görünse de aslında gerçekten çok ciddi bir imza toplanması. Bunu 5'lere, 6'lara, 7'lere çıkartabilir şu anda Fenerbahçe'nin kongre üyeleri.
Tabii ki Ali Koç aslında şöyle bir tehlike bekliyor. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı alması, Süper Lig'i alması ve devamında ileri tarihlere de bakarsak Osimhen'in kalma ihtimali ya da kaldığı takdirde imza toplanma süreci artar, hızlanır. Bu şekilde de zaten 5'te 1'i yapmaları yeterli olacaktır.
Bunu hiç Osimhen'e falan bağlamaya gerek yok Cenk. Yani bu Osimhen'le alakalı bir durum değil yani. Bu tamamen Ali Koç dönemindeki şampiyon olamamasının, yani geçen sene Icardi vardı. Geçen sene de şampiyon olamadı. Taraftar yine tepkiliydi. Ama geçen sezonki seçimin denklemi bir başka oldu. Aziz Yıldırım Mourinho kozunu ortaya koydu. Ali Koç gitti Mourinho ile anlaştı. Ve ondan dolayı zaten seçimi kazandı. Yoksa Mourinho değil de başka bir ismi söylemiş olsaydı, gidip başka bir isimle anlaşmış olsaydı Ali Koç, bugün zaten Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı. Yani Ali Koç olduğu için ona oy vermedi insanlar. Sayın Ali Koç'un da bunu anlaması gerekiyor. Ali Koç başarılı oldu diye geçen sezonun başındaki seçimi kazanmadı. Ali Koç Fenerbahçe'yi başarılı yapacak gözüyle, güveniyle o oyları gidip atmadı kongre üyeleri. Mourinho'yu yitirdi diye attı. Tutunduğu Mourinho dalı da olmadı. Şimdi olmayınca ona oy atan kongre üyelerinin içerisinde de imzayı veren çok fazla insan vardır. Belki de daha fazla olacak. Ha, ben demiyorum ki Ali Koç gitsin ama en azından bu tabanın tıpkı Aziz Yıldırım'ın gittiği dönem nasılsa şu anda Fenerbahçe'nin mevcut tabanı aynı şekilde bir refleks gösteriyor. 4 sene üst üste şampiyon olamamış Aziz Yıldırım dönemine tepki gösteren bir Fenerbahçe camiası vardı. Yani birinin adamı olarak tepki değildi bu. Birinin organizasyonu, birinin kurgusuyla olan bir tepki değildi bu. Gerçekten içten bir tepkiydi. Nedir? O yüzden zaten tabandan olan bir tepkiden bahsediyorum. Şu anda Ali Koç'a gösterilen tepki de onun bunun organize ettiği, birilerine para vererek yaptırdığı, cebine bir şeyler koyarak, bir şeyler vaat ederek toplattığı bir imza kampanyası değil bu. Bu samimi, bu gerçekten Fenerbahçe'nin başarısızlığını şu anda dert edinen ve bu dertle beraber de Ali Koç'un gitmesini düşünen bir kitlenin aynı zamanda refleksi. Sayın Ali Koç da bu yönde bakmalı meseleye. Bunları birileri organize ettiriyor, onlar yapıyor, şu kaşıyor, bu kaşıyor diyerek yapılan bir şey değil bu. Bundan sonraki süreç o yüzden daha sıkıntılı olabilir. Ya yeni sezona ne başkana güvenle bakabilir taraftar, ne teknik direktörüne güvenle bakabilir. Bu kadar güvensizlik ortamında yeni sezona nasıl huzurlu girebilirsiniz? İstediğiniz kadar transfer yapın. Yaptınız da zaten yani. Devre arasında da yapıldı. Sezon başında da yapıldı. Mesele artık bu değil ki. Taraftar Fenerbahçe'den uzaklaştı. Maçlarını izlemiyor ya. Aradaki puan farkı 3'e inmesine rağmen maçlarını izlemedi Fenerbahçe taraftarı. Açın bakın, reytinglere bakın, izlenmelere bakın. Sokağa çıkın, taraftara sorun. 3 puan farkı indiğinde dahi izlemedi Fenerbahçe taraftarı. Tarihte görülmüş bir şey mi ya takımından bu kadar uzaklaştığı camianın? Yani bunu hangi organizasyon yapabilir? Bana bir anlatsınlar. Hangi kişi kime ne kadar para verebilir de Fenerbahçe taraftarına bu duyguyu yaşatabilir? Canı gibi sevdiği taraftarın, canı gibi sevdiği kulübünden, takımından bu kadar uzaklaşmasını hangi para sağlayabilir? Bana bir anlatsınlar. Öyle bir para icat edilmedi. O yüzden bunu küçük görmesinler. Ben işe başka taraftan bakıyorum. Ben hayatım boyunca bu kadar kendi takımından uzaklaşan, bu kadar kendi takımının duygusunu 3 puan farka rağmen diyorum Cenk, yarışın içindesin, tökezleyebileceğini düşünüyorsun rakibinin. Ama bu kadar uzaklaştığına şahit olmadım. Bunun ana sebebi de şundan kaynaklı. Artık enerji yok, artık güven yok. Kime karşı? 1. Ali Koç'a karşı, 2. Jose Mourinho'ya karşı. Ve işin en kötü tarafı, Ali Koç diyor ki ben Jose Mourinho ile yola devam edeceğim. Akıl tutulması ya, bu Jose Mourinho ile. Devam etsinler de görelim o zaman. Biz onları konuşmaya devam ederiz.
O zaman bir de Beşiktaş'a değinmek lazım. Olağan seçimli genel kurulu toplantısında Serdar Adalı yeniden başkan seçildi.
Hasan Arat dönemindeki başarısızlıktan sonra aslında birçok isim muhtemel başkan adayı olarak geçiyordu. Fakat Serdar Adalı başkan olduktan sonra onlar mesela bu seçimde ortaya çıkmadılar. Bu çok kıymetli Beşiktaş için. Serdar Adalı da onu vurguladı özellikle. Karşısında bir tek Gürkan Bey vardı. O da 447 oy aldı. Ama genel olarak aslında camianın önde gelen isimlerinin, kongre üyelerinin Serdar Adalı'ya 3 sene daha süre vermesi Başkanın tabii üzerindeki sorumluluğu biraz daha arttırdı. Şimdi Beşiktaş'ın işi gerçekten çok zor. Yani Fenerbahçe Galatasaray'a nasıl yetişecek diye yorum yaparken, sorgularken Beşiktaş'ın bu ikisine nasıl yetişeceğini oraya koyuyorum olmuyor, buraya koyuyorum olmuyor. Nasıl olacak? Yetişme gibi bir derdi var mı? Onu da bilmiyorum tabii ki. Ama bir derdi var. Başarı, şampiyonluk. Yani Sayın Serdal Adalı şunu söyledi. Bayrakları çıkartın, şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz diye. Şimdi bayraklar çıkabilir de şampiyonluk şarkılarının söylenmesi için ya Galatasaray'ın ya Fenerbahçe'nin ikisinin birden çok kötü gitmesi gerekiyor. Çok büyük hatalar yapması gerekiyor ki Beşiktaş o şampiyonluk şarkılarını söyleyebilsinler. Bakın Beşiktaş Sergen Hoca ile bir şampiyonluk yaşadı. En son şampiyonluğu zaten 2021'deki şampiyonluk. Fakat o sürecin sonrasında Kasım'da filan lige hep havlu attı. Dünya kadar transfer yapıldı. Ekonomik anlamda bir küçülmeye gitmedi. Transfer yapmadı da bu başarısızlık olmadı. Transfer de yaptı. Rakipleri kadar harcadı neredeyse. Bir sürü teknik direktör değiştirdi. Başkanlar geldi gitti. Buna rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray'dan çok uzak kaldı. Şimdi Serdal Adalı'nın üzerindeki yük gerçekten o yüzden çok fazla. Ve mevcut elindeki kadro Solskjaer'in bırak şampiyonluğu bu yarışın içerisinde olmaya dahi yetmez. Hele bir de işin içerisine eğer Avrupa girerse ki üçüncülük için çok büyük bir avantajı var Beşiktaş'ın. İşte tıpkı geçen sezon ne yaşadıysa benzer bir durumla karşılaşabilir.
Aslında derbi karnesi en iyi takım.
Ama derbi karnesinin iyi olması demek sizin sezon içerisinde şampiyonluğu almanız ya da bu yarışın içerisinde olmanız anlamına gelmiyor. Tabii ki derbiler bir şey olsa süper finaldeki gibi bir playoff durumu olsa Beşiktaş o zaman şampiyon olabilir.
Süper Kupa aslında bu sene o formatta oynanacak.
Evet, oraya bakarsan eğer favori Beşiktaş dersin. Dört büyüklerin arasında oynanacak bir organizasyonda. O işi en iyi yapan şu anda takım Beşiktaş. Ama öbür tarafta lige baktığında bu kadar uzun süreli bir istikrar ve başarı yakalayabilmen için kadronun geniş olması, kadronun aynı zamanda iyi oyunculardan kurulu olması gerekiyor. Beşiktaş'ta bu zamana kadar idare eden çok fazla oyuncu oldu. Son dönemde biraz daha ön plana çıkan isimler de oldu. Ama güvenilir mi? Çok da güvenilir değil. O da kesin yani. Başkanı tebrik edelim, yönetimini tebrik edelim. Başarılar diliyoruz tabii ki.
O zaman bir de tebrik parantezi açmamız lazım. Kocaeli Spor'un ardından Gençler Birliği de Süper Lig'e yükseldi.
Evet, 2021'de ligden düşmüştü Gençler Birliği. Türk futbolunun gururu, Türk futbolunun önemli kulüplerinden birisi. Başkan İlhan Cavcav'ı da bir kez daha rahmetle almış olalım buradan. Yıllarca Gençler Birliği'ne ve Türk futboluna çok büyük katkıları olmuştu. Gençler Birliği yeniden lige dönerken aynı zamanda Ankara Gücü de üst üste yine küme düştü. Artık TFF 2'de izleyecek taraftarları camiası. Ankara Gücü'nün bu duruma düşmesi de gerçekten üzüntü verici. Bir taraf seviniyor Ankara'da, diğer taraf çok büyük bir üzüntü yaşıyor. Alt liglerdeki şampiyonları, profesyonelliğe çıkan Eskişehirspor'u amatörden şampiyon olup artık 3. ligde izleyeceğiz. Ve onun dışındaki diğer şampiyonlukları da hemen hepsini de yakından takip ettik ve o maçlarda özellikle son maçlarda Sarıyer mesela yine aynı şekilde Sarıyer'in şampiyonluğunu tebrik edelim. Çok güzel bir kutlama yaptılar. Muazzam görüntüler vardı. Hepsine ayrı ayrı tebrikler, başarılar diliyoruz. Ligden düşecek olan son iki takım da belli olacak. Bu hafta Sivasspor Bodrumspor'la berabere kaldı. Bence %99 artık lige veda etti Sivasspor. Diğer takım Bodrum mu olacak yoksa Alanya mı olacak? Alanya son galibiyetle birlikte avantaj elde etti. Aslında en kötü durumdaydı belki de. Ama şu anki mevcut tabloda sanki Sivas'ın yanına Bodrum da eklenecek gibi. Ama Bodrum da bir ara iyiydi. Gol yememe ve galibiyet serisiyle birlikte. Son 3 maça girilirken benzer bir başarı elde edebilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Allah kolaylık versin hepsine.
O zaman böylelikle de 12. bölümün sonuna geldik. Kapanış için sizi seyirciyle baş başa bırakıyorum.
Cenk teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyicilerimize de sabırla bizlere izlediği için teşekkür ediyorum tabii ki. Yayınımızı beğenirlerse, mesajlarıyla birlikte aynı zamanda katkı sağlarlarsa çok da mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar diliyorum bir kez daha.